me take you down.
Yeryüzlerinde.
Strawberry fields. Nothing is real. And nothing to get hung about. Strawberry fields forever.
Kentin çeperi ve çeperdekiler.
Let me take you down, 'cause I'm going to strawberry fields.
Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen ve Murat Güvenç.
Merhabalar sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Bugün Murat Güvenç'le birlikteyiz. Yeryüzlerindeyiz. Yerel seçimlere 2024, yerel seçimlerine günler kala bugün Türkiye'nin seçim coğrafyasını konuşacağız. Komşularımız kimlere oy veriyor çalışmasıyla Murat Güvenç bize 2023'te yapılmış olan seçimlerin haritasıyla ilgili yaptığı çalışmayı burada anlatacak ve 2024 yerel seçimleriyle ilgili çok ilginç bize ipuçları vermiş olacak. Evet, bu çalışmanızı çok kısaca bize bir hani giriş olarak özetleyebilir misiniz? Çünkü artık bir finale de geldiniz. Hani yıllar süren, belki 20 yıldır süren bir çalışmanın son çıktısı diyelim. Artık en son noktası. Bitti, finale.
Evet. Biz geçen gün Medyascope'da Gürhan Ertürk'le bir program yaptık. Orada programı sezon finali diye yaptık. Hani dizi filmin sezon finali. Bununla ilgili olarak Medyascope'da bu dördüncü program oluyor. Bizim şeyde de yapmıştık. Daha önce Yeryüzlerinde programında da bundan bahsetmiştik. Hikayesi şöyle, yani biz bu 14 Mayıs seçimlerinden sonra o zaman İstanbul Çalışmaları Merkezi'nde çalışırken arkadaşlarla bu seçimin haritasını yapmak üzere bir şey yapmıştık, bir proje yapmıştık. Bu o dönemde Henry Böll Vakfı ile tarafından desteklendi ve Kasım ayında da bir site olarak açıldı. Yani kamuoyuna açık bir site olarak açıldı. Fakat daha sonra bunu biz Türkiye çapına yaymak istediğimizde bu projeye, yani çok ilgilenen olmasına rağmen fon başvurusu yapmakta geç kaldığımız için dediler ki, yani biz bunu desteklemek isteriz ama 2004 için bütün fon başvurularımız bitti. Onun için de destekliyor muyuz? O zaman da biz bir karar verdik. Yani biz bunu bitirmeye çalışalım. Yani bu şekilde çalışmaya devam edelim diye. İki kişinin çok büyük katkısı var. Bunlardan bir tanesi doktor Yolcu Aldırmaz. O Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi'nin coğrafya bölümünde coğrafi bilgi sistemleri ve uzaktan algılama uzmanı. İkincisi de tabii her zaman olduğu gibi bizim arkamızı toplayan Funda Dönmez Ferhanoğlu. Yani o da İstanbul Çalışmaları Merkezi'nin araştırma koordinatörüydü. O çok önemli katkılar yaptı. Çünkü bu iş hakikaten böyle Türkiye'de bu işi yapmak biraz böyle evliya sabrı gerektiren bir iş. O meşhur şarkıya benziyor. Hani eğer kardeşim bunu Türkiye'de yapabiliyorsan başka yerde de yaparsın diye bir New York şarkısı var ya. Eğer New York'ta bu yapılıyorsa başka yerde de yapılır gibi bir şeyi var. Türkiye gerçekten coğrafi farklılaşması, sosyal farklılaşması, nasıl diyelim, dağları, tepeleri, yerleşim düzenleri, oy profilleri itibariyle bir evliyayı bile çileden çıkaracak şeyde olduğunu size söyleyebilirim. Yani bu Türkiye sınırları çizilirken öyle güzel yerlerden geçirmişler ki, Yani bunun haritası yapılmasın diye bir sınır çizilmiş lider memleketimiz. Yani bu Nazım'ın bir şeyi var ya, hani şeyden Asya'dan gelip Akdeniz'e bir kısrak taşı gibi uzanan diye Türkiye'yi anlatan coğrafi bir dizesi var. O kısrak başının geometrisi ve coğrafyası oldukça karışık bir şey. Onu herkese söyleyebilirim bu aşamadan sonra. Karadeniz başka bir hikaye anlatıyor, Akdeniz başka bir hikaye anlatıyor. Güneydoğu'da toprak damlı evler var, onları birbirinden ayıramıyoruz. Yani metropoller var, küçük yerler var. Yani hakikaten köyler var, mezralar var. Bizim bayağı
Seralar var.
seralar var. Karadeniz'de evlerin altına saklanmış evler var. İşte Güneydoğu'da toprağı şeyden ayıramayan evler var. Neyse, ben bu hikayenin buralarını geçelim, çünkü yani esasen yani bir sanatçı bir müziği çalarken, Keith Jarrett'i dinlerken öyle bir piyano çalmayı nereden öğrendiğini anlatmıyor. Adam piyanosu çalıyor, bırakıyor. Ben de fazla bunu uzatmayayım. Şimdi bu işi tabii yaptığımız zaman şöyle bir şey var, ama öyle bir şaka bir tarafa, çok sevinçli olduğumu herhalde hissediyorsunuz. Çünkü bu işin bitmiş olması, tünelin gerçekten ucunda bir delik olduğunu bulmuş bir adamın sevinciyle bunu söylüyorum. Çünkü bazı zamanlar hani buradan çıkıyoruz dediğimiz yerlerde gördüğümüz ışıklar tünelin ucu değil de karşıdan gelen trenin ışıklarıymış. Yani tepemizden çok tren geçti. Neyse, yani sonuçta şöyle bir şey, bu tip yani seçimlerden sonra yapılan seçim haritalarının çoğunda çok böyle genel, gazetelerde yayınlanan genel, okunaklı fakat hiç de hassas olmayan haritalar izleriz seçim sabahları. Böyle açtığımız zaman Türkiye'nin sahillerinde bir renk, iç kısımda bir renk, bir de güneydoğusunda bir başka renk olan bir harita görürüz. Ve işte Türkiye budur diye. Şimdi aslında Türkiye tam o değil. Tam o değil. Birazcık şeye benziyor. O tür haritalar yanlış olduğu için söylemiyorum, ama fazla soyut haritalar. Biraz Woody Allen'dan bir alıntıyla başlayayım. O yani şey gibi, o Tolstoy'un Savaş ve Barış'ını da özetleyebilirsin. En kısa özeti, olay Rusya'da geçiyor şeklinde olabilir. Yani bu yanlış bir özet değil, ama yani Savaş ve Barış'ın hikayesi konusunda çok fazla bir şey söylemiyor tabii. Bu tabii Türkiye seçimlerine girdiğimiz zaman bunu iller itibariyle anlatalım. Evet, biz bunu işte dostumuz Hazan Kirmanoğlu ile 2009'da bir atlas olarak yayınladık iller itibariyle. Ve o zaman hedef olarak kendimizde ilçeleri yapmak olmuştu. Aradan geçen zaman içerisinde ilçeleri yaptık. Fakat ilçeler de çok okunaklı bir şey olmuyor. Ne kadar şey uygulanırsa uygulansın. Aradan geçen zaman içinde ilçelerden köylere ve mahallelere gelmenin daha anlamlı olacağını bulduk. Onu da yaptık. Fakat köy ve mahalle düzeyinde yaptığın zaman da, köyle bile yaptığın zaman da başka bir problem çıkıyor. Ne kadar güzel hesaplar yaparsan yap, bu ilçe ve mahalle, yani mahalle ve köy dediğimiz şeyler idari birimler. Yani bizim idari, bunların bir sınırı var. Bu sınırlar da şeylerin içinde, kentlerdeki bu birim sınırları çok küçük. Yani modanın mesela sınırı. Ama dışarıya çıktığımız zaman işte Taşdelen, Çekmeköy, bilmem Kayışdağ gibi yerlere gittiğimiz zaman bu sınırlar tarihi yarımadayı içine alacak kadar büyük. Şimdi benim bu söylediğimi yani söylediğimi söylemesine şey yapabiliriz. Böyle Türkiye'nin köy ve mahallelerini sınırlar itibariyle gösterdiğimizde, yani bir harita düşün. Burada köy ve mahallelerin sınırları gözüküyor. Burada şehirdeki mahalleler o kadar küçük ki, o büyük yani kırdaki yerleşmelerin sınırlarını gösterdiğimiz zaman şehirler bir nokta gibi gözüküyor. Oradaki o küçük mahalleler hiç gözükmüyor. Yani Cafer Ağa Mahallesi'ni Taşdelen'in yanına koyduğun zaman Cafer Ağa Mahallesi nokta gibi gözüküyor. Tamam. Şimdi problem şu. O zaman bu haritada hani mahallelerin siyasi tercihlerini renklerle gösterdiğin zaman Taşra ne renk, taşrada hangi parti hakimse harita o rengi anlatıyor. Şehirlerdeki yani şehrin içindeki küçük mahalleler hiç okunmuyor. Halbuki nüfusun çoğunluğu o noktasal yerlerde yaşıyor. O kırsal mahallelerde ise hemen hemen hiç kimse yok yani çok az sayıda. Fakat çok az sayıda insanın yaşadığı yerlerdeki siyasi tercih şeye haritaya egemen oluyor, galebe çalıyor. Sen bu sefer olayın bütününü gösterdiğin zaman içini gösteremiyorsun. Şehirleri gösterdiğin zaman da bu sefer çeper gözükmüyor. Bunun çözümünü işte bu yolcu aldırmazla beraber yolcu aldırmazın çok böyle nasıl diyelim buluşçu bir çözümüyle uydudan gelen resimlerde yani yeryüzünden uyduya çıkan ışık şeyinde içerisinde yerleşme alanından gelen sinyallerle ağaçlardan, tarlalardan, sulardan, taşlardan gelen sinyalleri birbirinden ayırma yöntemini buldu şey. Ve bu Türkiye'nin 780 bin kilometre kare alanını her gece bir veya iki ili yapacak şekilde. Çünkü bu makine öğrenmesi şeyiyle makine yerleşim alanlarını diğer alanlardan süzdü. Bu şekilde elimizde bizim iki tane şey oldu. İki tane veri oldu. Hem bir mahallenin sınırları var. Bu mahallenin sınırlarındaki insanların hangi partiye oy verdiğini biliyoruz. Bir de orada insanların gündelik yaşamlarının tam hangi noktada gerçekleştiğine ilişkin küçük küçük şeyler, bilgiler elde ettik. Bu bilgilerle, bu altlık haritayla çok sofistika yöntemlerle elde edilmiş seçim sonuçları katmanlaştırmasını birbiriyle ilişkilendirdik. Yani yolcu aldırmasının Isparta'da ürettiği Türkiye yerleşim yerleri coğrafyası ile işte İstanbul Çalışmaları Merkezi'nde bizim Funda ile beraber yaptığımız yerleşim yerleri siyasi tercih profillerini birbirleriyle nasıl diyelim eşleştirdik. Ve karşımıza bugüne kadar hiç üretilmemiş kapsamda ve ayrıntıda bir Türkiye haritası çıktı. Bu haritanın özelliklerine geldiğimizde bu haritayı biz geçtiğimiz pazartesi günü Medyaskop'ta Gürhan Ertürk'ün şeyde Şehir Hepimizin programında neye benzediğini en azından görsel olarak ilettik. Bizim şeyde bu Açık Radyo'daki programla ilgili olarak da bunun linkini sizlerle paylaşacağız. Yani bu programın linki dün yayınlandı. Yani benim neden bahsettiğimi en azından ilgilenen dinleyicilerimiz orada görsel olarak şey yapabilecek. Çünkü bir resmi aslında sözle anlatmak çok zor ve de aslında gereksiz haritacıların bir deyimi vardır. Haritalar hakkında konuşulacak şeyler değildir. Haritaların kendilerinin konuşması, kendilerini ifade etmesi lazım. Eğer bir harita kendini ifade edemiyorsa zaten adam gibi bir harita değildir. Lafla da düzelmez derler. Yani haritayı hani hakkın şey yaparak hani haritanın kusurunu sözle şey yapamam örtemezsiniz. Yani o söz make-up gibi şeyleri örtemez. Yani haritanın eğrisini bürüsünü örtemez. Harita ya olmuştur ya olmamıştır. Onun için doğru bir harita yapmak bir şeydir. Yani bir challenge'dır. Bir meydan okumadır. Yani bir şey. Neyse bunu ne kadar yaptık, ne kadar yapmadık şeyler o dinleyicilerimiz Medyaskop'taki sunuştan görecekler. Ben
Şimdi
istersen bu noktadan sonra
şeyi merak
sorulara
ediyorum ben.
geçmeden önce senin sorunu alayım. Buyurun. Evet.
Şimdi çok ciddi bir dediğiniz fark var iki harita, yani mahalle kapsamından bu bina kapsamına geçişte bile müthiş bir fark var. Tam da bu farkı yani çok merak ediyorum. Yani bu fark aslında bir sürü şeyi bizim yeniden değerlendirebileceğim sosyal bilimler alanına muazzam bir bilgi açmış oluyor. Yani şimdi seçimler bir, ama bu seçimlerin dışında da bu alanlara bakma imkanı, yani neden bahsediyorum? Aslında çeperlerden bahsediyorum. çeperlerin neler olduğunu, yani bir mahallenin merkezde olan bir mahalleyle bu dışarıdaki olan mahallenin farkını, dinamiğini, nüanslarını görmek açısından
Kesinlikle.
inanılmaz bir, müthiş bir fark veriyor, değil mi?
Evet, aynen onu bize yansıtıyor. Çünkü bu haritada biz bunu Marmara bölgesini yaparken biz bunu göremiyorduk. Çünkü şöyle bir şey vardır. Bölge ölçeğinde baktığımız zaman bazı şeyleri görüyoruz. Türkiye ölçesinin ilişkisine ait bazı yerlere ilişkin ipuçları elde ediyoruz. Fakat tamamına ilişkin ilginç bilgiler elde edemiyorduk. Türkiye çapını, Türkiye genelini incelediğimizde biz bu 51.500 tane yerleşmedeki yerleşim yerleri siyasi tercih profillerinin aslında temelde 13 tane kategoride gösterilebileceğini bulduk. Bu bizim bulduğumuz tercih profilleri içerisinde yani kabaca yani herkesin bildiği şu kategoriler var. Bir tane işte CHP'nin ve işte Millet İttifakı'nın çok güçlü olduğu yerler var. Bunları herkes bilir. Yani İstanbul'da Moda, Etiler, Akatlar, Beşiktaş, Ankara'da Çankaya, İzmir'de Karşıyaka, Hatay, işte Alsancak, Konak gibi. Bir de AKP'nin çok güçlü olduğu yerler var. Bunun içerisinde işte Kocaeli, Sakarya, Konya, Aksaray sayabiliriz. Kayseri gibi. Yani bunlara İngilizce'de kale diyorlar. Birinci grupta üç kategori var. Aralarında derece farkı gösteren. İkinci grupta üç kategori var. Aralarında derece farkı gösteren. Bir de o tarihte Yeşil Sol Parti etiketiyle seçimlere girmiş olan koalisyonun çok başarılı olduğu üç kategori var. Bu 13 tane kategorinin aslında 9 tanesi yani bizim kabaca herkesin içinde yaşayan insanların bildiği yerler. Bunların her birisi hakkında sorgulama imkanı veren yerler var. Ama bunların haricinde 4 tane kategori var. Bu 4 tane kategorinin 2 tanesinde Yeşil Sol Parti ile AKP Partisi'nin birlikte çok başarılı olduğu, diğer partilerin çok fazla varlık gösteremediği yerler var. Bu de ve Yeşil Sol Parti'nin çok güçlü olduğu Güneydoğu ile Doğu Anadolu bölgesinde böyle bir tampon geçiş bölgesi oluşturuyor. Bir kategori var. Bu kategori de Yeşil Sol Parti ile CHP'nin başarılı olduğu yerler. Bunlar da metropollerin kendi içinde ve çok az sayıda Anadolu'nun başka yerlerinde. Ama haritanın bize gösterdiği çok önemli bir şey var ki bizim programımızın adıyla da doğrudan şeyle ilgili işte bizim çeper dediğimiz süreçlerle ilgili. Bu da bizim şeyimiz metropollerin çeperlerindeki yerleşmeler yani Çekmeköy, Tuzla, Arnavutköy, efendim Beylikdüzü, Çatalca, Silivri gibi yerler, onların mahalleleri. Bu tür yerlerde bizim çok ilginç bir profilimiz var. Buna da Amerika'daki bu salıncak yerleşmeler veya çekişmeli yerleşmelere benziyor. Burada hiçbir parti Türkiye genelinde aldığı oylardan daha yüksek oranda oy almamış. Yani buralarda seçimler hala ortada, seçim kazanılabilir. İstanbul'da 960-70 tane mahalle var. Bunların 200 tanesi bu nitelikte. Yani bizim programımızın çeper ve çeperdekiler dediğimiz adı, halk başlığı siyaseten aslında seçimlerin gerçekten ortada olduğu ve kazananın aslında seçimi kazanabileceği mahallelerle ilgili. Ve bu grubun en yoğun bir şekilde temsil edildiği yer İstanbul. Onun için de zaten yerel seçimler konuşulduğunda Aslında
Evet.
siyaset bilimciler, siyasi iletişim uzmanları şunu konuşuyorlar. Karşı taraftan oy alabilecek partiler bu işi kazanacak diyorlar. İşte tam da bu çeper budur. Çeperi kazanmak için sen ülke genelindeki oyunun üzerine çıkacaksın ve sen ülke genelindeki oyunun üzerine çıktığın zaman karşı taraftan oy alman lazım. İşte İstanbul seçimlerinin anahtarı, Türkiye'deki seçimlerin anahtarı bu noktada şey oluyor, gerçekleşiyor. Şeyin bize gösterdiği en temel bulgu bu. Bu mesela bu tür yerler İzmir sanıldığından az sayıda, Ankara'da, Antalya'da, Bursa'da bu tür yerler var. Marmara Bölgesi'nde bunlar çok sayıda bu tür mahalleler var. Bu mahallelerin nasıl olduğunu biraz sonra, nasıl gerçekleştiğini biraz sonra anlaşırız ama söyleyeceğimiz şey yani seçimlerin kaderi işte bu mahallelerde belirlenecek, buralarda oynanıyor diyebilir.
Yani
Alo?
960 mahallenin duyabiliyor musunuz? 960 mahallenin 200 tanesi şu
İşte
anda
bu
kafa
nitelikte.
kafaya
Bu
yani
nitelikte.
hani bir parti öne
Evet.
çıkmıyor ve burada
Evet.
kafa kafaya denilen şey zaten
Evet,
bir
evet,
partinin
evet.
ağırlığını koyamamış olması. Şimdi bu bizim
Bu,
bir
bu.
senedir programda anlattığımız en dinamik, en gelişen, en hızlı dönüşen yerlerin seçim haritasında da
Büyüyen.
aslında herhangi bir partiye tam olarak yani bir bölge olarak bir
Tabii.
partinin egemenliğinde olmadığını gösteriyor. Yani bu acayip aslında önemli bir sonuç, müthiş bir sonuç.
Evet.
Çok önemli bize doneler vermiş oluyor. Tam da bu yerler yani nereler yani çeper diyoruz ama mesela burada
Evet.
ne gibi yerleşimler var? Yani mesela kentsel dönüşümün olduğu yerler mi?
Evet.
Neler
Evet.
oluyor? Buralarda tam neler oluyor? Ne gibi yerlerden bahsediyoruz? Yani hani
Ha, onu
mekan
anladım.
yeri
Evet.
adını
Ha işte.
söyledik. Hani Çekmeköy dedik mesela Alemdağ, işte Taşdelen, Beylikdüzü dedik. Ama
Evet.
birazcık
Evet.
daha hani orada ne dinamikler var? Neden böyle oluyor? Neden bir parti ağırlığını koyamıyor?
Ha.
Diye de
Ha,
anlatabilirseniz.
evet. Onu anlatacağım. Evet. Şimdi şöyle bir şey. Biz tabii bunu bulunca bu böyle uzun listeler halinde bir de böyle bir yerler var. Yerlerin adı var. Yerlerin adını hiç gördüğümüz zaman gözümüzün önüne getiremiyoruz. Bunun neresi olduğunu anlamak için önce haritasını yapmak gerekiyor. Haritayı yaptığımız zaman bir de bakalım bizim bütün çeperler ortaya çıktı. Yani İstanbul'un bütün çeperler yerleşmesi ortaya çıktı. Bu tür mahalleler kentin iç kısımlarındaki merkezi İstanbul'da bunlar yok. Yani bu Bakırköy'de bundan yok. Efendim Beşiktaş'ta böyle mahalle yok. Maltepe'de böyle mahalle yok. Kadıköy'de mahalle yok. Peki bu tür mahalleler neresi olduğu diye baktığımız zaman kentin çeperi olduğu gibi çıkıyor. Peki bu mahallelerin özellikleri nedir diye baktığımızda yani bu mahallelerin aslında özellikleri itibariyle şehrin içindeki mahallelerden çok da farklı mahalleler değil. Yani burada da yani böyle apayrı bir şey yok. Fakat sonunda biz bir tane harita ürettik. Bu haritada hangi mahalleler nüfus paylarını arttırabiliyorlar? Hangi mahalleler nüfus paylarını arttıramıyorlar? Şimdi bu nüfus paylarını arttıran mahalle dediğimiz zaman bir de gördük ki bunlar aslında buralar aslında metropoliten gelişmenin olduğu yerler. Daha bunu başka haritalarla çakıştırdığımız zaman işte bunlar İstanbul'da toplu konut yerleşmelerinin, işte sitelere yerleşen hane halklarının yoğunlaştığı ve kentsel gelişmenin gerçekleştiği yerler. Kentin içindeki demin adını verdiğim Beşiktaş'tı, Kadıköy'dü, Adalar'dı gibi yani Boğaz'daki diğer Beykoz gibi ilçelerde bu tür yerleşmeler çok az sayıda. Çünkü buralarda korumayla ilgili mevzuat nedeniyle veya arazi fiyatlarının çok yüksek olması nedeniyle veya imar mevzuatının nedeniyle yeni inşaat yapacak yer kalmaması nedeniyle buralarda bu mahalleler nüfus paylarını arttıramıyorlar. Yani bizim çeper ve çeperdekiler dediğimiz şey aslında İstanbul'da kentsel dinamizmin, gelişmenin gerçekleştiği yerler. Peki buraya nasıl oluyor? İnsanlar buraya nasıl geliyorlar diye baktığımız zaman buralarda toprak göreli olarak şehrin merkezindeki topraklardan daha ucuz. Onun için inşaat şirketleri buralarda inşaat yapmayı şehrin merkezinde inşaat yapmayı tercih ediyorlar. Çünkü toprağa daha az para ödeniyor. Sermaye daha az sayısı ölü yatırım olarak toprağa gitmiş oluyor. Çünkü aynı yapılacak inşaatın diğer kısımlarının maliyeti şehrin içinde yapılması veya çeperinde yapılmasına göre değişmiyor. Eğer iyi bir metro sistemi kurulursa, bu yerleri kentin merkezine hızlı bağlama imkanları olursa, buralarda alternatif yaşam alanları yaratma imkanı var. Nitekim bunların bulunduğu yerlere baktığımız zaman bunların metrobüs hatlarına bitişik veya metro hatlarına bitişik veya işte Marmara bölgesini çeviren büyük yani otoyol sistemine komşu veya bağlantılı yerler olduğunu görüyoruz. Buraların sakinleri ise kentin farklı bölgelerinde tasarruf etmiş ve geçtiğimiz 10 yılda görece ucuz faiz hatlarının egemen olduğu dönemde yaptıkları tasarrufla burada ucuz krediyle ev sahibi oluyorlar. Peki niye hiçbir parti egemen olmuyor? Çünkü buraya gelen yeni mahalle sakinleri kentin her yerinden geliyorlar. Yani buraya gelenler içerisinde AKP'nin egemen olduğu yerlerden gelen genç hane halkları olduğu gibi aslında CHP'nin egemen olduğu yerlerden gelenler var. Veya İstanbul'a gelip İstanbul'a gelmek isteyen ama yerleşmek isteyen ama imkanları işte bilmem şehrin merkezinde yerleşmeye yetmeyecek kadar sınırlı olan hane halkları geliyor. O zaman buralarda kentin içinde hiç görmediğimiz, şekillenmeyen ve hiçbir partinin egemenliğinde olmayan yepyeni bir sosyal formasyon oluyor. Şimdi bunları yan yana getirdiğimiz zaman burada siyaseten oyun ortada. Çünkü hangi partinin mahalle baskısını kuracağı henüz daha şekillenmemiş. Dinamizm çok güçlü mahalleler gelişiyor ve sonunda burada yepyeni bir sosyal siyasi hayat şekilleniyor. Yani İmamoğlu'nun İstanbul'un daha önceki dönemdeki belediye başkanının kökeni nerede başarılı olduğu dikkate alınırsa bunun tamamen bir çeper fenomeniyle ilgili olduğu ve bizim İngilizce'de edge city, kenar kent dediğimiz fenomenle doğrudan ilişkili olduğu açıkça gözüküyor. Yani bunun arkasındaki mekanizmayı böyle açıklamış oldum. Bu mekanizma çok önemli. Çünkü İstanbul'un kent içi hareketliliği o kadar boyutlarda ki Türkiye'de tırnak içinde söyleyeyim kırdan kente göçen insanlar kadar büyük sayıda insan İstanbul'da kent içinde yer değiştiriyor. Yani İstanbul aslında hareketlilik açısından bir kaynayan kazan niteliğinde. Benim söyleyeceklerim bu kadar.
İsterseniz çok kısa bir müzik arası verelim
Evet.
ve bu heyecanlı çalışmayı dinlemeye ve benim kafamda oluşmuş olan sorulara dalmaya devam edelim. Road Tripping dinliyoruz. Red Hot Chili Peppers'tan. Red
Evet.
Hot Chili Peppers'tan Road Tripping adlı parçayı dinledik. Türkiye'nin seçim coğrafyasını konuşmaya devam ediyoruz. 31 Mart genel seçimlerden önce bu genel seçimlerin aslında çok önemli bir kaçırdığımız bugüne kadar haritalardan dolayı gördüğümüz seçim coğrafyasında kaçırdığımız bazı noktaları bu Murat Güvenç'in yeni haritalarıyla nasıl yakaladığımızı, neleri görmeye başladığımızı bu programda konuşuyoruz. Çok heyecanlı bir çalışmanın 20 yıllık, 20 yıldan fazla sürmüş olan bir çalışmanın son aşamalarını konuşuyoruz burada. Şimdi en son geldiğimiz noktada, müzik aramızdan önce geldiğimiz noktada inanılmaz önemli bir şey söylüyordunuz. Kent içi hareketliliğin en fazla olduğu yerler, yani mesela İstanbul'dan bahsettiğimiz zaman 960 mahallenin 200 tanesinde bundan bahsediyorsunuz. Yani burada herhangi bir partinin de özel bir ağırlığı olmadığı, ortada olduğu, kafa kafaya denilen durumu oluşturan aslında nüfus alanları olduğunu söylüyorsunuz. Aklıma şöyle bir şey de geldi. Şimdi daha önce ülke içi göçten bahsediyorduk ve ülke içi göçün en önemli dinamiklerinden bir tanesi de oluşturduğu sonuçlarından bir tanesi de hemşerilik. Yani kentin içinde oluşmuş olan hemşerilik bağlarıydı. Yani büyük şehirlere göç eden, taşradan, kırsaldan göç eden nüfus şehirlere geldiğinde gecekondularını yaparken, işçi olarak var olmaya çalışırken hemşeri ağlarından bu ağlarla var olmaya çabalarken bu ağlarla şehirde tutunabiliyordu. Çok çok kıymetliydi bu ağlar. Hatta Sema Erder'in çalışmaları bunu çok önemli bir şekilde ortaya koymuştu. Şimdi bahsettiğiniz şey ise kentin içindeki bu göçte ise hemşerilikten sanki kozmopolitliğe doğru giden başka bir eğilim görüyoruz.
Evet,
Yani aslında son
aynen.
o, yani 50 senenin içinde bu 5-10 senedir başka bir şey oluşuyor şehrin içinde.
Aynen. Buna %100 katılıyorum. Çünkü buraya, bu tür yerlere gelenlerin büyük bir kısmı kentin dışından göç yoluyla gelmiyorlar. Bunlar kentin içinden buraya taşınıyorlar. Yani bu tür yerler, bu bizim salıncak yerleşmeler, çekişmeli yerleşmeler, rekabetçi yerleşmeler dediğimiz 200 mahalle, ki İstanbul'da bunların içinde 14 Mayıs'ta azımsanamayacak kadar seçmen yaşıyordu. Bunların toplam şeyleri, seçmen sayıları 3 milyon 200 bin. Yani bu inanılmaz bir şey. Çünkü kentin dinamizmi buralarda. Şimdi ve burada 200 tane mahalle var. Buradaki ortalama mahalle büyüklüğü ise, şimdi sıkı durun, ortalaması bunun 12 bin kişi. Yani bu mahallelerde 12 bin, 13 bin kişi ortalama nüfus var. Bazı mahallelerde daha da fazla tabii. Ve senin söylediğin gibi, yani Aysim'in söylediği gibi, o hemşerilik ağlarının içerisinde olan ve hemşerilik ağlarının şehirdeki köprü başları dedi, tutundukları noktalar kentin merkezi alanında kalmış. Yani kente gelen göçler buralara gidiyorlar. Ama buralara yönelik göçler artık eski ağırlığını kaybetmiş vaziyette. Niye? Çünkü Anadolu'nun bağrında, yani İstanbul'a yoğun olarak, geleneksel olarak yoğun göç veren bölgelerde artık nüfus yaşlanıyor ve bu bölgeler artık İstanbul'a çok fazla genç nüfus, göçmen nüfus gönderemiyor. Yani Gurbet Kuşları filmindeki sahneler, o sahnede filmin çekildiği dönemde ne kadar geçerliyse, artık bugün o kadar tarih olmuş sahneler. İnsanlar trenlere binip Haydarpaşa'dan İstanbul'a inemiyorlar. Zaten inseler bile Haydarpaşa'dan artık kente gidecek ne vapuru var ne bir şey var. Onu da bu şekilde görebiliriz. Burası, bu tür bölgeler büyük ölçüde kent içinde oluşan yeni hane halklarının, gençlerin intra urban mobility, kent içi hareketlilik örüntüleriyle oluşuyor ve senin söylediğin gibi artık hemşerilik ağları değil, bizim kozmopolit bir yerleşme, bir toplumsal yapıya geçişimizin habercileri gibi yerler diye konuşabiliriz.
Şimdi bu noktada İstanbul'u konuştuk. Çok hani hakikaten çok önemli şeyler söylüyorsunuz. Ama benim hani merak ettiğim şimdi özellikle Ankara, İstanbul, İzmir yani üç büyük şehir ama Türkiye'de 30 tane büyük şehir var.
Evet. Şimdi
Diğer büyük şehirlerdeki durumlarla karşılaştırabilir miyiz? Doğu Batı gibi karşılaştırmalar, Kuzey Güney gibi karşılaştırmalar yapabilir miyiz?
evet, yapabiliriz Aysim'cim. Yani bu harita, zaten belki haritanın Türkiye çapında olmasının en güzel ve en nasıl diyelim, heyecan verici taraflarından bir tanesi bu. Bu haritada bu benim bahsettiğim oluşum sadece İstanbul veya Marmara bölgesini koyduğumuz zaman gözükmüyor. Burada bütün Türkiye'yi incelemek lazım ve bütün Türkiye'yi incelediğimiz zaman bu bizim kozmopolit, karmaşık, heterojen mahalle yapılarının oluşumu dediğimiz şey, İşte diyelim ki Samsun'dan Gaziantep'e çizdiğimiz bir verev hattın, yani böyle biraz eğik hattın batısında, bunun doğusunda, güneydoğuda bu tür yerleşmeler hemen hemen hiç yok. Çok eser miktarda var. Çünkü bu tür illerde, yani Doğu ve Güneydoğu illerinde böyle bir dinamizmden eser yok. Yani böyle bir topluluk, böyle bir toplu konut alanları çeperde herkesin yan yana gelip yeni bir toplumsal oluşumu şekillendirdiği bölgeler yok. Bunlar özellikle sahil kesiminde ve Türkiye'nin işte iktisadi yaşamına önemli katkıda bulunan, dinamizmi yüksek, genç nüfus yoğun olan bölgelerde gerçekleşiyor. Bunları biz Antalya'da görüyoruz, İzmir çeperinde görüyoruz, Eskişehir'de ve Ankara'da görüyoruz. Bursa'da çok önemli bir
İskenderun'da
bölge.
görüyoruz, değil mi?
Efendim, nerede?
Hatay
Başka?
İskenderun
Evet,
mesela.
Hatay kenarında, İskenderun kenarında görüyoruz. Çünkü İskenderun kenarında da bu sanayi ve taşımacılıkla, işte uluslararası bağlantılarla şekillenen yepyeni toplumsal oluşumlar var. Bu toplumsal oluşumlar bize böyle insanların siyaseten kendilerini özgür ifade edebildikleri alanlar yaratıyor. Yani hiçbir partinin ağırlığının böyle olmaması, buraların hiçbir partinin kalesi olmaması aslında kent ve kent yaşamıyla çok doğrudan ilişkili bir şey. Unutmayalım ki Almanca'da bir laf var: kentin havası özgürlük getirir. Yani taşraya gittiğimiz zaman, kırsal alanlara gittiğimiz zaman bu tür bölgelerin eser miktarda olduğunu görüyoruz. Çünkü kırsal alandaki şeyler, küçük yerleşmelerde toplumsal ortam öyle ki, yani insanlar aslında çıkan oy sonucuna bakarak hangi ailenin kime oy verdiğini çok açık bir şekilde, seçimleri nasıl diyelim, oyları görmeseler bile tahmin edebilirler. Hangi kesimin hangi ağırlıkla hangi partiyi desteklediği şeyde, kırsal alanda çok daha belli oluyor. Bunun olabilmesi için bir kentsel dinamizm ve metropolleşme eğiliminin güçlü olması lazım. Bu tür eğilimin güçlü olduğu yerlerde, yani senin söylediğin gibi şeyde, Hatay'da, Adana'da, Antalya'da, İzmir'de, sahillerde, Bodrum'da mesela, il olmamasına rağmen, Marmaris çevresinde, Bursa'da, İstanbul'da görüyoruz. Karadeniz bölgesinde bu tür mahalleler, yani yaylalarda, iç kesimlerde değil de daha çok kent kesimlerinde görüyoruz. Her ne kadar Karadeniz genelinde AKP çok yakın tarihlere kadar en ağırlıklı, en baskın parti çıkmasına rağmen, Karadeniz'de böyle bu tür gelişimlerin, oluşumların şekillendiği sahil kesiminde küçük küçük mahalleler var. Bunlar seçimin kaderini değiştirmese bile, değişimin yönü hakkında bize haber veren gelişmeler. Nitekim bu son seçimde işte AKP olmayan partilerin Karadeniz'de bazı yörelerde önceden tahmin edilemeyen sürprizler yapabileceğinden bahsediyor gözlemciler. İşte bu sürprizler gerçekleşirse bu tür yerlerde gerçekleşecek. O zaman bu bizim haritamız birazcık önümüzde yaşayacağımız döneme ilişkin haberler veren bir işaretler taşıyan bir harita gibi gözükebilir.
Burada hemen aklıma gelen bir soru var. Diyarbakır.
Evet, Diyarbakır'da
Bakma
bu pek
şansınız
gözükmüyor.
olabildi mi?
Oldu.
Gözükmüyor.
Haritada gözüküyor ama Diyarbakır'da kentin merkezi kesiminde, yani o tarihsel dokunun kenarında apartmanlar yapılıyor ama Diyarbakır'da bu tür bir gelişim çizgisi, bu tür bir oluşumlar Gaziantep'in doğusunda gözükmüyor. Diyarbakır'da bunu görmüyoruz yani.
Yani
Diyarbakır'da da görmüyoruz. Bu çok ilginç,
Diyarbakır'da,
evet, çok çok enteresan.
Diyarbakır hala yani belli partinin YSP'nin egemenliğinde veya YSP AKP birlikteliğinin yoğunlaştığı bir bölge. Bu bölge içinde diğer siyasi çizgilerin Türkiye ortalamasına yakın oy alması diye bir olay yok. Burada iki partili veya tek partili hakim partili oluşumlar var. Bu yani Aksaray'da da Konya'da da böyle. Şeyde mesela baktığımız zaman Kayseri AKP'nin kalesidir. O Erciyes Dağı'na bakan güneydeki küçük bir yerleşmede işte CHP'nin yoğunlaştığı bir mahalle. Onun kenarında da bu toplu konut alanlarında oluşmuş bu da gençlerin yaşadığı, genç hane halklarının yaşadığı ve bizim bu çekişmeli rekabetçi yerleşme dediğimiz mahalleler var. Yani bu yavaş yavaş bu benim bahsettiğim işte Samsun Gaziantep hattının batısında olan ve böyle metropolleşme eğilimlerinin güçlü olduğu yerlerde gözüken bir şey. Doğuda maalesef henüz daha gözlenmiyor. Belki ileride gözlenir.
Yani belki de orada başka dinamikler var. Hani orayı da çünkü
Evet, orada.
başka bir şekilde
Evet.
tekrardan düşünmek gerekiyor. Yani bunun hani
Evet.
Diyarbakır gibi çok fazlasıyla büyüyen bir şehirde hani nasıl olduğu, nasıl tezahür ettiği, ya bu da başlı başına bir çalışma konusu. Yani böyle bir exception, bir farklılaşma yaratıyor. Yani bildiğimiz
Evet.
şeyin dışında bir şey bu. Burayı da ayrıyetten düşünmek lazım. Yani bu da çok
Evet.
ilginç bir sonuç
Evet.
aslında.
Evet. Bunu
Şimdi
şey
tekrar
yapmak lazım.
İstanbul'a.
Evet.
Buyurun.
Yani burada mesela bu siyasi antropoloji diye bir alan var. Yani Diyarbakır'daki bir mahalleyle bilmem ona bu tür bir şeyin gelişimlerin görüldüğü bir kentteki benzer bir kentteki mahallede gerçekleştirecek iki böyle derinlemesine saha çalışmasıyla ne tür dinamiklerin şey olduğu, rol oynadığı bu yolla açığa çıkarılabilir. O yüzden harita bence çözdüğünden daha fazla araştırma sorusu ortaya koyuyor. Bunun
Aynen. Aynen, evet.
çalışmak
Yani
lazım.
evet, yani bu harita üzerine birimler oluşturup hani hakikaten yani siyasetle ilgilenen her kişinin ister araştırmacısı olsun, ister bizzat aktif olarak siyasi hayatta rol alan olsun, böyle bir haritaya duyarsız kalmasının imkansız olduğunu düşünüyorum ben. Antropolog olarak zaten kendim de duyarsız kalım, ama hele siyasetin içinde olan insanların her bir belki noktayı çalışmaları ve yıllar içinde çalışmaları çok çok önemli diye düşünüyorum. Şimdi tekrar İstanbul'a döndüğümde de, şimdi kafa kafaya gider enteresan ilçelerimiz var İstanbul'da, yakından takip ettiğimiz. Tam da yani şimdi aslında Kadıköy diyorsunuz, ama yani Kadıköy, yani Kadıköy'ün gene çeperine baktığımızda da bir şey değil, farklı oluyor. Yani
Evet.
mesela Çekmeköy'ün aslında yani kendi merkezi daha az artık değişirken, Çekmeköy'ün çeperi değişiyor. Fatih
Evet.
için yani ilçenin merkezi değişmezken Fatih'in çeperi değişiyor ve gitgide kafa kafaya gelmeye başlıyor oylar. Yani
Tabii
burada aslında çok
Çekmeköy.
her yani sadece şehirlerin çeperlerinden değil, şehrin içindeki ilçelerin çeperlerinin de olan yeni dinamizm her şeyi yeniden şekillendiriyor. Pendik mesela, Pendik'in
Evet, aynı.
merkezinde çok az şey değişiyor. Ama
Evet.
Kadıköy'ün çeperinde de, Fikirtepe'de, yani şu anda mesela
Evet.
oluşan yeni durum Fikirtepe'de yeniden oluşturuyor.
Aynen öyle olacak ama henüz daha 14 Mayıs'ta Fikirtepe'de doğrusu yani o binaların büyük bir kısmında henüz insanlar o yoğunlukta oturmaya başlamadılar. O yoğunlukta oturmaya başladıkları zaman buna benzer bir profili orada da mutlaka göreceğiz. Yani bunu biz böylesine şey yapıyoruz, izleyebiliyoruz. Yani bu sadece bu alanlara özgü bir şey değil. Kentin merkezinde de başka çok küçük oluşumlar var. Bu Oğuz Atay'ın romanı vardır ya Tutunamayanlar diye. Yani kentin merkezinde şey yapan, sığınan o küçük mahallelerde hane halkı özelliğini kaybetmiş tek başına yaşayan yalnızların oluşturduğu küçük mahallelerde de buna benzer oy profilleri var ama bunların sayısal ağırlıkları çok düşük. Yani bu şey
Bu şey
Önce
bizim
doğru.
ürettiğimiz bu yeni kuşak seçim haritası aslında doğrusu seçim sonuçlarını yansıtmanın çok ötesinde, yani bizim bünyemizin ne tür süreçleri yaşadığı konusunda ilginç işaretler taşıyor ve bu işaretleri bir hekim şeyi ile hassasiyetiyle okuyup yorumlamaya çalışmak lazım. O yüzden de biz bu şeyde yayınladığımız, Medyaskop'ta yayınladığımız haritayı okuyucularımızın şey yapmasını isteriz. Nasıl diyeyim, ciddiye alıp üzerinde çalışmasını, eleştirmesini, sorular sormasını isteriz diye düşünüyorum.
Ya şimdi ister istemez böyle bütün sosyal bilim hayatımda gördüğüm şeyler gözümün önünden geçiyor. Yani Durkheim'la hani başlatırız sosyolojiyi ve hani belirli bir yerdeki intihar oranlarının bir dönemde artması üzerinden sosyal bulgulara ulaşır Durkheim. Şimdi burada ondan sonra da kent ortaya çıkar. Yani sosyal bilimlerin en önemli belki de araştırma nesnelerinden bir tanesi kenttir. Sizin bu haritanızla çeperlerin yani nasıl bir olgu olarak ortaya çıkmış olduğunu seçimler üzerinden gösteriyor. Ama bambaşka şekillerde de gösterilebilir aslında. Değil mi? Yani hani bunu
Evet.
artık sosyolojik bir olgu olduğunu coğrafi haritada belirlemiş oluyoruz.
Evet,
Bu çok ilginç
yani
aslında. Yani dünya literatürüne girecek bir şey bu. Yani bunun daha önce bir benzeri yok bu çalışmanın. Ya yani bunun da altını çizmek gerekiyor. Böyle bir şey. Çünkü suburbia, çeperler çalışmaları bir süredir 20 senedir devam ediyor. Son 10 senedir de çok önemli bir ivme kazandı dünyada. Evet. Ama ya bu sizin yaptığınız şekilde bunun sosyal bilimlerde bir yani elle tutulacak ne derecede ortaya konulup gözle görülür şekilde belirtilmiş olması çok önemli bir aslında hakikaten sosyal bilimlerde devrim yaratacak bir şey.
Evet. Yani haritanın iki tane özelliği var. Bir tanesi çok yüksek hassasiyet düzeyinde olması. Yani mahallenin kendi içinde insanların gündelik yaşamlarını, yaşadıkları bölgeleri izleme imkanı olması. Bir bu açıdan çok önemli. İkincisi de yani böyle partileri en ince ayrıntılarına kadar en küçük yerel farklılıkları izleme olanakları vermesi açısından önemli. Şeyde İngiltere'de Batı ülkelerinde bu kişisel verilerin ve mahremiyet confidentiality ilkesi nedeniyle bu hassasiyette seçim sonuçları yayınlanmıyor. Türkiye bu bakımdan hani siyaset haritası yapmak için bir nasıl diyeyim bir fırsatlar ülkesi. İkinci olarak da İngiltere'de olsun Amerika'da olsun yani çoğunluk sisteminin uygulandığı yerler, burada bir partinin kazanmadığı yerlerde öbür parti kazanıyor. Halbuki bizim burada Türkiye'de ikili, üçlü, dört partili kombinasyonların olduğu yerler var. Yerel siyasi tercih farklılaşmasını izlemek açısından Türkiye bir bir fırsatlar ülkesi, veri var. Fakat bunun karşılığında da çetin metodolojik problemleri ya çözmek gerekiyor. İşte biz de ömrümüzü bu çetin problemlerle şey yapıp geçirip işte böyle bir Türkiye'nin okunaklı, hassas ve kapsamlı bir haritasını yapmayı, yani bu haritası konusunda bazı köprü başları elde ettik diye düşünüyorum. Bunun üzerinde çalışacağız. Bunun ilginç bir şeyi de var. Bu haritanın bir akademik katkısı şöyle olacak. Bunu bir şey gibi düşünün, bir binanın temeli gibi düşünün. Bu temel atıldıktan sonra bunun üzerine izleme, monitoring çalışması yapmak çok kolay. Çünkü bu 31 Mart seçimleri sonuçları ortaya çıkınca o sonuçları bu haritayla ilişkilendirip hangi çeperin hangi noktasında yaşayan hangi profildeki insanların ne tür siyasi tercih kararlılıkları veya değişimleri sergilediklerini açıkça izleyebileceğiz. Yani değişimi izlemek için sağlam bir nirengi elde etmiş vaziyetteyiz. Bunu izleyeceğiz. Bu şekilde de bizim şeyimiz nasıl diyelim çeperde yeryüzlerinden programının böyle bir şey izleme şeyi olacak. izleme boyutu olacak. Arada böyle pehlivan tehlikası gibi buna dönüp dönüp yani son zamanlarda neler olduğunu bu harita üzerinden izleyip tartışabileceğiz. Ara sıra da yerine gidiyoruz biliyorsun. Yerinde yaptığımız gözlemle de bu bulgularımızı zenginleştirebileceğiz.
Sevgili Murat Körenç, bu harika araştırmanızı, bu 20 senelik çabanızı bizlerle paylaştığınız için çok çok teşekkür ediyoruz. Emeklerinize
Ben teşekkür ederim.
çok teşekkür ediyoruz. Yani sosyal bilimlere muazzam bir katkı sunmuş oluyorsunuz. Gerçekten
Evet. Ben de burada
inanılmaz heyecan duyuyorum.
bitirirken, evet. Ben de doğrusu şeyden bitirirken çok mutlu olduğumu burada bir kez daha söyleyeyim. Yani Ulysses gibi yolculuğun sonuna geldik. Bu yolculuğun en son evrelerinde, son 10 yılında katılan bunda Ferhandoğlu'nun ismini ve Doktor Yolcu Aldırmaz'ın ismini bir kez daha anayım. Onlar olmasa buraya gelemezdik. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Sağ olun efendim.
Bizler teşekkür ediyoruz. 31 Mart seçimlerinden önceki bu programımızı burada sonuna geldik. İyi haftalar, iyi seçimler diliyoruz. Hoşça kalın.